Kitabın adı Kindar Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 8. ayrım. 6. bölüm. Peabody ne zaman dilini tutması, düşüncelerini kendine saklaması gerektiğini bilirdi. Görüşme odasında kayıt dışında tutulmak kaydıyla söylenen şeyler, Teğmen'ini pek de neşelendirmemiş gibiydi. Teğmen'in gözleri ateş saçıyordu ama düşünceliydi aynı zamanda. Dudakları sıkılmış, omuzları kara borsa meşe gibi gergin ve dimdikti ve şu anda Eve pek de güvenilir olmayan bir aracın direksiyonundaydı. Peabody de yolcu koltuğundaydı. Teğmen'in yardımcısı da doğal olarak sessiz kalmayı tercih ediyordu. "Gerizekalılar," diye mırıldandı Eve. Peabody, amirinin bu sözleri ortalıkta salak salak gezinen ve bir maksibüs tarafından ezilmekten zor kurtulan turistler için söylemediğinden emindi. Güvenmekmiş. Kıçımın kenarı. Bunun üzerine Peabody boğazını temizledi ve dikkatini egzoz gazlarının altındaki 10. cadde ve 41. sokağın köşesine verdi. Sokak tezgahı sahibi iki kişi yer hakkı yüzünden neredeyse düello ediyorlardı. Tezgahlarını tokuşturunca Peabody yüzünü buruşturdu. Metal metale bir kere daha, sonra bir kere daha çarptı. Üçüncüsünde gökyüzüne doğru bir duman yükseldi. Sokakta yürüyenler karıncalar gibi kaçıştılar. Peabody'nin ağzından çıkan tek yorum "Of!" oldu ve Eve aracını bu olayın olduğu yere sürmeye başlayınca kaderine boyun eğdi. Eve araçtan dumanların içine indi. Burnuna yanmış et kokusu geliyordu. İki tezgah sahibi birbirine bağırmakla o kadar meşguldüler ki Eve'in birisini dirsekleyip en yakın tezgahın içinden yangın söndürücüyü aldığını bile fark etmediler. Yangın söndürücünün içinde havadan başka bir şey olma şansı neredeyse %50 idi aslında. Ama bu sefer şans ondan yanaydı. Eve her iki tezgahın üstünü köpükle kapattı, yangını söndürdü ve tezgah sahiplerinden birinin kızgın İtalyanca, diğerinin de muhtemelen Mandarin Çincesiyle haykırmasına sebep oldu. İki adam güçlerini birleştirip Eve'e saldırabilirdi ama Peabody araçtan dumanın ve karmaşanın içine indi. Üniformalı bir polis görmek, zorunlu olarak her iki tezgah sahibinin tehditkar sövgüler ve saldırgan bakışlarla yetinmesini sağlamıştı. Peabody, şovu seyretmek için toplanan kalabalığı gözleriyle taradı ve kaşlarını çatarak "Geri çekilin!" diye emir verdi. "Burada görülecek bir şey yok." "Her zaman bunu söylemek istemiştim," diye mırıldandı Eve ama karşılığında bir gülümseme alamadı. "Bunların gününü daha da güzelleştir ve tehlike yaratmaktan ceza yaz." Eve arabaya doğru yürürken, "Tamam efendim," dedi Peabody içini çekerek. 10 dakika süren sessiz bir yolculuktan sonra lüks kulelerin önünde durdular. Kapı görevlisi bir droitti ve Eve rozetini gösterip yanından geçtiğinde sadece saygıyla selamladı onu. Eve asansöre doğru yürüdü ve cam tüp onları 12. kata götürürken tüpün tam ortasında durdu. Eve, Audrey Morrell'ın kar beyazı kapısının zilini çalarken Peabody sessiz kaldı. Bir dakika sonra kapıyı düzgün giyimli, yeşil gözlü, yüzünde dikkatli bir gülümseme olan esmer bir kadın açtı. "Buyurun, size yardımcı olabilir miyim?" "Audrey Morrell, siz misiniz?" "Evet, benim." Kadının bakışları Peabody'nin üniformasına takılmıştı. Bir elini tek sıra beyaz taşların süslediği boynuna götürdü. "Bir sorun mu var?" "Size birkaç soru sormak istiyoruz." Eve, rozetini çıkarıp uzattı. "Çok fazla zamanınızı almayacağız." "Elbette, lütfen içeri girin." Kadın geri çekildi. Pastel renkli eşyalarla döşenerek sevimli sohbet alanları yaratılmış, yüksek tavanlı salona girdi. Duvarlarda, yumuşak renklerde tablolar asılıydı. Bayan Morrell onları Paskalya yumurtası mavisi 3 adet koltuğun bulunduğu yere yönlendirdi. "Size bir şeyler ikram edebilir miyim? Kahve alır mıydınız?" "Hayır, hiçbir şey almayalım." "Pekala." Audrey, yüzünde kendinden pek emin olmayan bir gülümsemeyle oturdu. Somerset'in tipi bu olmalı diye düşündü Eve. Üzerinde klasik açık yeşil bir tayyör olan bu ince ve şık kadın. Kadının saçları, yüzünün etrafında yumuşak dalgalar oluşturacak şekilde taranmıştı. Yaşını tahmin etmek zordu. Teni yumuşak ve kırışıksız, elleri ince, uzun, sesi alçak ve kültürlüydü. Eve, kırklarının ortasında olabilir diye düşündü. Kadın vücut bakımına bir hayli para harcıyormuş gibi görünüyordu. "Bayan Morrell, Somerset adında birini tanıyor musunuz?" "Lawrence." Bayan Morrell'ın yeşil gözleri bir anda parlamış, gülümsemesi genişlemiş ve rahatlamıştı. "Evet." Elbette. Onu nereden tanıyorsunuz? Benim sulu boya sınıfıma geliyor. Salı geceleri kültür değişiminde resim dersleri veriyorum. Lawrence öğrencilerimden biridir. Somerset resim mi yapıyor? Hem de çok güzel. Şu anda bir seri natürmort üzerinde çalışıyor ve ben... Bir anda sustu ve eli boynundaki taşlara gitti. Başı dertte mi? İyi mi? Cumartesi günkü randevumuzu unuttuğunu düşünüp sinirlenmiştim. Ama başka bir şey olmuş olabileceği hiç... Cumartesi mi? Cumartesi günü onunla buluşacak mıydınız? Bir randevuydu aslında. Audrey yerinde kıpırdadı ve elini saçlarının içinden geçirdi. Bizim ortak ilgi alanlarımız var. Randevunuz cuma günü değil miydi? Cumartesi öğleden sonra birlikte öğle yemeği yiyip tiyatroya gidecektik. Bir nefes aldı ve gülümsemeye çalıştı. Burada hepimiz kadın olduğumuza göre itiraf edebilirim sanırım. Dış görünüşüme epeyce zaman harcadım. Çok endişeliydim. Lawrence ve ben resim dersleri dışında birkaç kere görüşmüştük. Ama hep sanat olaylarında bir araya gelmiştik. İlk kez çıkıyorduk. Çok uzun zamandan beri kimseyle çıkmadım. Ben dulum. Kocamı 5 yıl önce kaybettim ve... Lawrence randevuya gelmeyince çok üzüldüm ama anladığım kadarıyla iyi bir sebebi varmış. Bana bundan söz edemez misiniz? Cuma günü öğleden sonra neredeydiniz Bayan Morrill? Cumartesi günü giyeceğim giysiyi alıyordum. İstediğim gibi bir elbise, ayakkabı ve çanta bulmak bütün günümü aldı. Daha sonra manikür ve vücut parlatıcısı için güzellik merkezine gittim. Elini saçlarında gezdirdi. Ayrıca saçıma gölge yaptırdım. Somerset, randevunuzun cuma günü öğlen olduğunu iddia ediyor. Cuma mı? Audrey kaşlarını çattı ve başını hayır anlamında salladı. Olamaz. Olabilir mi? Ah, ben günlerimi karıştırdım. Dikkati dağılmış gibi hızla yerinden kalktı ve başka bir odaya yöneldi. Birkaç dakika sonra gümüş renkli bir el bilgisayarıyla geri döndü. Şifresini girip randevularını yazdığı el bilgisayarını açarken başını sallamaya devam ediyordu. Cumartesi günü dediğimizden eminim. Evet, işte burada öyle yazıyor. Cumartesi saat 12, Lawrence'la öğle yemeği ve tiyatro. Aman tanrım! Başını kaldırıp Eve baktığında yüzü komik bir şekilde endişe doluydu. Cuma günü mü gelmiş? Ben dışarıdayken onu ektiğimi düşünmüş olmalı. Tıpkı benim. Otururken yeniden gülmeye başladı. Bacak bacak üstüne attı. Ne kadar gülünç. İkimiz de gururumuz yüzünden arayıp nedenini soruşturmadığımız için incinip kırılmış bir şekilde oturuyoruz. Neden kapıya bir not bırakmamış ki? Bilemiyorum. Sebebi gururdur sanırım ve çekingenlik. İki çekingen insanın geçinmesi çok zor. Kadının yüzündeki gülümseme, Eve'in yüzünü incelerken yavaş yavaş soldu. Ama bu polisi ilgilendiren bir mesele değil herhalde. Somerset bir soruşturmaya karıştı. Cuma günü yaptıklarını teyit edebilirsek çok yardımı olur. Anlıyorum. Hayır, anlamıyorum diye düzeltti Audrey. Hiçbir şey anlamıyorum. Size pek fazla bilgi veremem şu anda Bayan Morrill. Thomas Brennan'ı tanıyor muydunuz? Hayır, sanmıyorum. Tanıyacaksın diye düşündü Eve. Akşam haberlerine kadar herkes Thomas Brennan ve Sean Conroy'u tanıyacaktı. Somerset'le randevunuzu kimler biliyordu? Audrey'nin parmakları yine kolyesine gitti. Bilemiyorum. İkimiz de özel yaşamımızı kendimize saklayan insanlarız. Sanırım ben güzellik uzmanıma özel bir durum için randevu aldığımdan bahsetmiştim. Hangi güzellik merkezine gidiyorsunuz? Her zaman Madison Caddesi'ndeki Klasiye giderim. Eve, bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederim diyerek ayağa kalktı. Bir şey değil ama Teğmen'di değil mi? Evet, Dallas. Teğmen Dallas, eğer Lawrence'ın başı dertteyse yardım etmek isterim. O çok hoş biri, bir centilmen. Çok hoş biriymiş diye mırıldandı Eve asansöre doğru yürürken. Bir centilmenmiş. Tabii. Çatı katı diye emretti kabinin kapısı kapanırken. Yeniden olay yerinin üzerinden geçmek istiyorum. Kayıt cihazını hazırla. Evet efendim. Peabody becerikli bir hareketle mini kayıt cihazını kolalanmış yakasına taktı. Eve, Brennan'ın evinin kapısındaki polis engelini ana şifresini kullanarak geçti. Dairenin içi karanlıktı. Güvenlik perdeleri dışarıdaki ışığın içeri girmesine engelliyordu. Eve perdeleri olduğu gibi bırakıp ışıkların yanması için komut verdi. Burada başladı. Eve kaşlarını çatarak halıdaki, duvardaki kan izlerine baktı. Kopmuş elin dehşet verici görüntüsünü gözünün önüne getirdi. Brennan onu neden içeri aldı? Onu tanıyor muydu? Saldırgan neden onun elini kesti? Tabii eğer olduğu yerde döndü, tekrar kapıya doğru gitti, gözlerini odanın kapısına çevirdi. Belki şöyle oldu. Katil bir elektronik dahisi. Kameraları zaten çoktan halletmişti. Buradaki işini bitirip gitmeden güvenlik görevlilerinden birinin bir şey fark etmesi riskini göze alamazdı. Bu nedenle kameraları devre dışı bıraktı. Çok dikkatli ve akıllıydı. Dairenin içine kolayca girebilirdi. Şifreyi geç, kilidi aç. Bu onun çok hoşuna giderdi, değil mi? Kontrolün kendisinde olmasından hoşlanıyor diye yorumda bulundu Peabody. İçeri girmek için birinden izin almayı istemezdi. Kesinlikle. O yüzden içeri kendisi girdi. Onun için ne kadar büyük bir heyecan. Oyun başlamak üzere. Brennan mutfaktan çıktı. Öğle yemeğini yemişti. Hazırlıksız yakalandı. Sakinleştirici yüzünden biraz sersemlemişti. Ama sokaklarda büyümüştü. Kendini nasıl savunması gerektiğini unutmamıştı. Evine giren adama saldırdı ama davetsiz misafir silahlıydı. İlk yara savunmaya geçtiğinde oldu. Planlanmış bir şey değildi. Ama Brennan'ı durdurdu. Her yer kan olmuştu. Büyük bir ihtimalle katilin de üstüne sıçramıştı. Kan lekelerini temizlemesi gerekiyordu ama bununla daha sonra uğraşabilirdi. Şimdi buraya geliş amacını gerçekleştirmeliydi. Brennan'ı biraz daha uyuşturdu ve çekerek yatak odasına götürdü. Eve kurumuş kan izlerini takip etti ve yatak odasında durdu. Bakışları çok sertti. Bakire Meryem'in küçük heykelini Elia'nın makyaj masasından başını parmaklarıyla tutarak kaldırdı ve altındaki damgaya baktı. Aynı. Conroy'un öldürüldüğü yerde bulduğumuzla aynı. Bunu kanıt olarak alalım. Bu çok, nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Saygısızca gibi geldi bana, dedi Peabody, mermer heykeli kanıt torbasına koyarken. Bana kalırsa, Bakire Meryem soğukkanlılıkla işlenmiş bir cinayeti saygısızlıktan biraz daha aşırı bulabilir, dedi Eve, kuru bir sesle. Peabody kanıt torbasını çantasına koyarken, evet, sanırım diye mırıldandı. Artık bunu düşünmek istemiyordu. Şimdi cinayete geri dönersek, katil Brennan'ı buraya getirmişti, yatağın üstüne. Adamın kan kaybından ölmesini istemiyordu. Bu işi yavaş yavaş yapmak istiyordu. Kanamayı durdurması gerekiyordu. O yüzden kesiyi dağladı. Bu çok kaba, pis bir işti ama istediği sonucu verdi. Eve çevresinde dolaşarak yatağın üzerindeki lekeleri inceledi. Adam işe koyuldu. Brennan'ı yatağa bağladı, aletlerini çantasından çıkardı. Çok titizdi. Belki başlangıçta biraz sinirliydi. Ama sonra kendini çok iyi hissetti. Her şey istediği gibi gidiyordu. Sembolik seyircisini makyaj masasının üzerine yerleştirdi. Belki de ona dua etti. Eve kaşlarını çattı, tekrar makyaj masasına baktı. Heykeli zihninde yerine koydu. Üzerine doğru eğilirken diye devam etti Eve, Brennan'a ona ne yapacağını ve neden yapacağını söyledi. Onun bilmesini, korkmasını ve acının kokusunu alabilmeyi istiyordu. Bu bir ödeşmeydi, çok büyük bir ödeşme. İhtiras, hırs, güç, bunların hepsi bu işin parçasıydı ama onu asıl yönlendiren intikamdı. Bu an için çok uzun zaman beklemişti ve şimdi bunun keyfini çıkaracaktı. Brennan her bağırdığında, her yalvardığında çok mutlu oluyordu. İşini bitirdiğinde artık uçuyordu. Ama üstü başı kan içinde kalmıştı. Eve yan taraftaki banyoya geçti. Banyo mücevher gibi parlıyordu. Safir duvarlar, banyo karolarındaki yakut desenler, gümüş musluklar. Hazırlıklı gelmiş. Elinde bir çanta olmalı. Bıçaklar ve ipler için. Ayrıca üstünü değiştirmek için temiz kıyafet de getirmiş olmalı. Bunu da düşünmüş olmalı. Duşunu almış, bir cerrah gibi temizlenmiş. Sonra banyoyu da temizlemiş, her bir noktasını. Burada sanki bir temizlik droidi gibi çalışmış. Her şeyi sistemli bir şekilde sterilize etmiş. Çok zamanı varmış. Banyoda bir kıl, tek bir hücre bile bulamadık diye onayladı Peabody. Çok dikkatli davranmış. Eve geriye dönüp tekrar yatak odasına girdi. Lekelenmiş giysileri aletleriyle birlikte tekrar çantaya koydu. Giyindi ve nereye bastığına dikkat ederek ilerledi. Parlak ayakkabılarımızda kan lekesi istemeyiz, değil mi? Belki çıkmadan önce yaptığı işe son bir kez daha baktı. Elbette baktı. Bu görüntüyü yanında götürmek istiyordu. Sence tekrar dua etmiş midir? Evet, elbette. Zaferi için. Sonra burayı terk etti ve polisi aradı. Lobinin kayıtlarını inceleyip evrak çantası veya sırt çantasıyla çıkan birini arayabiliriz. Bu binanın 5 katı ofislere hizmet veriyor. Binaya giren her 2 kişiden biri evrak çantası taşıyabilir. Binada 52 dükkan var. Her 3 kişiden birinin sırt çantası olabilir. Eve omuzlarını silkti. Yine de bakacağız. Bu işi yapan Somerset değil Peabody. Yardımcısı sesini çıkarmayınca Eve sabırsızca ona döndü. Brennan'ın boyu 1.78'miş ama 86 kilo ve büyük bir kısmı kas. Belki Somerset gibi zayıf, çelimsiz biri Brennan'ı şaşırtarak yere düşürebilir ama kolunu kemiğiyle kesip götürecek hamleyi yapması mümkün değil. Ve olay tek bir hamlede gerçekleşmiş. Hadi şanslıymış diyelim ve bunu başardığını varsayalım. Baygın bir adamı buradan yatak odasına nasıl taşımış olabilir? Daha sonra 90 kiloya yaklaşan ağırlıktaki bu adamı 60 santim yüksekliğinde yatağa çıkarmış. Somerset bunu yapabilecek fiziksel güçte biri değil. Sonra elleri güçlü olabilir diye mırıldandı zaman zaman koluna yapışan parmakların bıraktığı izleri düşünerek. Ama kasları güçlü değil. Kol gücü yok. Çay tepsisinden ve havadaki burnundan başka bir şey taşımıyor. Eve içini çekti. Ayrıca onun bizimle elektronik oyunlar oynayabilecek, güvenlik kayıtlarını değiştirecek kadar zeki olup olmadığını anlaman gerekiyor. Ayrıca cinayet mahallinden ayrılırken lobiden geçişi de var. Diğerlerini değiştirirken neden bunu da silmemiş? Bunu düşünmemiştim diye itiraf etti Peabody. Birisi onu tuzağa düşürmek istiyor. Somerset'i tuzağa düşürüp Rourke'a ulaşmaya çalışıyor. Neden? Eve 10 uzun saniye boyunca Peabody'nin gözlerine baktı. Hadi, burayı mühürleyip çıkalım. Dallas, beni karanlıkta bırakırsanız işinize yaramam. Biliyorum. Hadi mühürle de çıkalım buradan. Biraz hava almaya ihtiyacım var dedi Eve dışarı çıktıklarında. Peabody'nin kayıt cihazı çantaya konmuştu. Ve yemek yemek istiyorum. İkisini de Central Park'ta yapabiliriz. Bir itirazın var mı? Hayır. Suratını asma Peabody diye uyardı Eve araca binerlerken. Sana yakışmıyor. Araçta sessizce yol aldılar. Sokak seviyesinde bir yere park ettiler ve çıplak ağaçların olduğu parka doğru ilerlediler. Rüzgar Eve ceketinin önünü kapattıracak kadar şiddetli esiyordu. Yürürken dökülmüş yapraklar ayaklarının altında eziliyordu. Ulaştıkları ilk tezgahta Eve kuşbaşı doğranmış sebze ve bir kase soya kızartması arasında kaldı. Peabody bir sıra sağlıklı meyve kebabı söylerken Eve kızartmada karar kıldı. Özgür çağcı olduğun ortaya çıkıyor diye yorumda bulundu Eve. Ben yediklerimi dini olarak değerlendirmiyorum. Peabody elindekileri kokladı ve ağzına bir ananas parçası attı. Ama benim vücudum bir tapınak. Bu söz Eve'i güldürdü. Peabody onu affedecekti. Kanun temsilcisi bir memur olarak üstlerime bildirmem gereken bazı bilgilere sahibim. Ama bunu üstlerime bildirmek gibi bir niyetim yok. Peabody elindeki şiş üzerindeki bir parça şeftaliyi inceledi ve onu şişten çıkardı. Bu bilginin şu anda açık olan bir dosyayla bağlantısı olabilir mi? Olabilir. Eğer bu bilgiyi seninle paylaşırsam bunu üstlerine iletmek senin de görevin olur. İletmezsen suç ortağı durumuna düşersin. Rozetini, kariyerini ve büyük bir ihtimalle özgürlüğünün bir kısmını tehlikeye sokarsın. Söz konusu olan benim rozetim, benim kariyerim ve benim özgürlüğüm. Evet, elbette. Eve durdu ve olduğu yerde döndü. Eve, yardımcısının ağırbaşlı yüzünü ve ciddi gözlerini incelerken rüzgar saçlarını karıştırıyordu. Sen iyi bir polissin Peabody. Dedektif rozetini kazanmak üzeresin. Bunun senin için önemli olduğunu biliyorum. Benimkinin benim için ne anlama geldiğini biliyorum çünkü. Gözlerini uzaktaki, yanlarındaki çocuklarla çimde oynayan iki üniformalı dadıya çevirdi. Yakınlarındaki bir koşucu gerinme hareketleri yapmak için durdu. Lisanslı bir dilenci kendilerine doğru hareketlenince beline asılı yan kesici kovar spreyini hazırladı. Parkın güvenlik helikopteri pervanelerini monoton bir şekilde çevirerek gökyüzünde tembelce dolaşıyordu. Bu bilgi beni kişisel olarak etkiliyor. O yüzden ben bu tercihi yaptım ama seni etkilemiyor. Aslında beni de etkiliyor Teğmen. Eğer sadakatimi sorguluyorsanız, bu sadakat sorunu değil Peabody. Bu kanun, bu görev, bu... İçini çekerek banka çöktü. Bu çok karmaşık bir durum. Benimle paylaşırsanız bu bilginin Thomas Brennan ve Sean Conroy'un katilini bulmamıza bir yararı olacak mı? Evet, bu bilginin ikimizin arasında kalacağına dair benden söz mü istiyorsunuz? Bunu istemek zorundayım Peabody. Peabody yanına otururken başını kaldırıp ona baktı. Ne yazık ki görevini yapmaman için senden söz vermeni istemek durumundayım. Söz veriyorum Teğmen, hiçbir pişmanlık duymadan. Eve gözlerini bir süre sımsıkı kapattı. Bazı bağlar çok çabuk kurulur ve sağlam olur diye düşündü. Her şey Dublin'de başladı, dedi. Yaklaşık 20 yıl önce. Kızın adı Marlena'ydı. Eve ikisinin de anladığı polis dilini kullanarak öğrendiklerinin hepsini dikkatle Peabody'ye aktardı. Anlatmayı bitirdiğinde orada oturmaya devam ettiler. Eve'in öğle yemeği hala dokunulmamış olarak kucağında duruyordu. Parkta bir yerlerde öten kuşların sesi trafiğin sesine karışıyordu. Somerset'in bir kızı olabileceğini hiç düşünmemiştim, dedi Peabody. Onu böyle bir şekilde kaybetmek daha kötüsü olamaz, değil mi? Olamaz sanılır. Ama her nasılsa daha kötüsü her zaman olur. İntikam. Marlena'dan Somerset'e, ondan Rourke'a. Çok uygun. Bir tarafta dört yapraklı yonca, diğer tarafta kilise. Şans oyunu. Tanrı'nın görevi. Eğer Somerset'i tuzağa düşürdüyse, kulelerde olacağını bilmesi, kayıtlarla oynaması gerekir. Bunun için de Audrey Morrill'la randevusundan haberi olması gerekli. Evet, insanların ağzı sandıkları kadar sıkı değildir Peabody. Benim tahminime göre o resim kursunun yarısı, o ikisinin birbirlerine göz süzdüğünün farkındalar. O yüzden o sanat dersindeki öğrencileri kontrol edeceğiz. Eve gözlerini ovuşturdu. Rourke'dan bir liste almam gerekiyor. Öldürdüğü adamların listesini. O adamları bulmak için ona yardım eden bütün kişilerin isimlerini. Benim hangi listeyi incelememi istiyorsunuz? Gözlerinin yandığını hissetmek Eve'i şaşırtmıştı. Çok yorgunum, dedi kendi kendine ve gözyaşlarını tutmaya çalıştı. Teşekkürler. Bunun için sana minnet borçluyum. Tamam. O patatesleri yiyecek misiniz? Eve gülerek başını hayır anlamında salladı ve patates kızartmasını Peabody'ye uzattı. Lütfen al. Dallas, kumandana ne diyeceksiniz? Bunu düşünüp duruyorum. Bu konu Eve'in midesini rahatsız ettiğinden farkında olmadan karnını ovuşturdu. Şimdi polis merkezine dönmeli ve McNabb'i parazit yayınlar konusunda sıkıştırmalıyız. Bu olay patlamadan önce medya ile ilgilenmeliyim. Conroy cinayeti hakkında tarayıcı ve adli tıp raporlarına ihtiyacım var. Ayrıca Rourke'la kavga etmem gerekiyor. Yoğun bir gün. Evet, bütün yapmam gereken kumandanı da bu programa yerleştirmek. O zaman her şey mükemmel olacak. Neden ben gidip McNabb'i taciz etmiyorum? Siz de Nadine Furst'u ararsınız. İyi fikir. Eve'in Nadine'i bulmasına gerek kalmamıştı. Haberci kadın Eve'in ofisinde, Eve'in haberleşme merkezine bakarak sırıtıyordu. Cihazın bütün parçaları masanın üzerine yayılmıştı. Küçük bir elektronik sorunun var galiba Dallas. Peabody, git McNabb'i bul ve onu öldür. Hemen Teğmen. Nadine, sana kaç kere ofisimden uzak durmanı söyledim? Defalarca sanırım. Nadine sırıtarak oturdu ve biçimli bacaklarını birbirinin üstüne attı. Neden söylemek zahmetine girdiğini anlamıyorum. Şimdi Sean Conroy kimdi ve neden Rourke'un evinde öldürüldü? Orası Rourke'un evi değildi. Sahip olduğu bir sürü evden biriydi sadece. Eve başını yana eğdi ve kaşlarını anlamlı bir biçimde kaldırdı. Bu açıklamayı haberinde kullanırsın eminim. Özel haberimde. Nadine kocaman gülümsedi. Bu haberde soruşturmadan sorumlu memurun açıklamaları da yer alacak. Sana özel açıklamaları alacaksın. Eve kapıyı kapattı ve kilitledi. Nadine bir kaşını kaldırdı. Bu çok kolay oldu. Bana neye mal olacak bu? Şu anda hiçbir şeye. Bana borcun olsun. New York Polis Departmanı Sean Conroy cinayetini araştırıyor. İrlanda vatandaşı, bekar, 41 yaşında, barmen. İsimsiz bir ipucunu takip ederek soruşturmadan sorumlu memur Rourke'un da yardımıyla cesedi boş bir kiralık evde buldu. Nasıl öldürülmüş? Çok iğrenç olduğunu duydum. Cinayetin detayları şu anda medyaya verilmiyor. Hadi Dallas. Nadine öne doğru eğildi. Söyle bana. İmkansız. Ama polis bu cinayetle Cuma günü işlenen bir cinayet arasındaki bağlantıyı araştırıyor. Bir İrlanda vatandaşı, Thomas X. Brennan, bir haberleşme deviymiş. Brennan mı? Ne diyorsun sen? Cuma günü mü? Nadine ayağa fırladı. Brennan öldürüldü mü? Yüce Tanrım, Brennan Kanal 75'in hisselerinin büyük bir kısmının sahibiydi. Tanrım, olamaz. Biz bunu nasıl kaçırdık? Nasıl oldu bu? Nerede? Brennan, New York'taki evinde öldürüldü. Polis ipuçlarını değerlendiriyor. İpuçları mı? Hangi ipuçları? Tanrım, ben o adamı tanıyordum. Evin gözleri kısılmıştı. Gerçekten tanıyor muydun? Elbette. Onunla defalarca karşılaştım. Kanaldaki davetlerde. Hayır, davetlerinde. Bana çiçek yollamıştı. Geçen ilkbahardaki olaydan sonra. Nadine yeniden otururken, evet diye devam etti ve bunu engelleyen kişiyi de unutmadım. Ondan hoşlanırdım Dallas. Lanet olsun, adamın karısı ve çocukları vardı. Nadine parmaklarını dizine vurarak bir süre derin derin düşündü. Bu haber duyulunca televizyon kanalında kıyamet kopacak ve tabii dünyadaki birçok medya şirketinde. Nasıl oldu? Şu anda içeri giren birinin saldırısına uğradığını düşünüyoruz. Güvenlik bu kadar işte, diye mırıldandı Nadine. Hırsızın üstüne gelince, Eve hiçbir şey söylemedi. Nadine'in böyle bir sonuca varması hoşuna gitmişti. Aradaki bağlantı, Nadine'in bakışları keskinleşmişti. Sean Conroy da İrlandalı. Onun da bu hırsızlık olayına karıştırıldığını mı düşünüyorsun? Birbirlerini tanıyorlar mıymış? Bunu araştırıyoruz. Rourke da İrlandalı. Ben de öyle olduğunu duydum, dedi Eve kuru bir sesle. Gizli kalmak şartıyla, diye başladı ve Nadine'in isteksiz onayını bekledi. Rourke, Sean Conroy'u İrlanda'dan tanıyormuş. Conroy'un götürüldüğü evin özellikle seçilmiş olması mümkün. Sadece mümkün. Ev mobilyalı. Ne kadar iyi olduğunu tahmin edebilirsin. Yeni kiracılar daha birkaç gün taşınmayacaklar. Biz bir şeyler bulana kadar Rourke'un adını bu soruşturmanın dışında tutmak istiyorum, mümkün olursa. Bu noktada söylediğin çok zor olmaz. Bütün kanallar, özellikle bizimki, Brennan konusunu işleyecektir. Adamın hayatı, işleri konusunda bir sürü haber yapılacak. Bunu bildirmem gerekiyor. Nadine tekrar ayağa fırladı. Çok teşekkür ederim. Etme, dedi Eve odanın kilidini açarken. Bunun karşılığını bir şekilde ödeyeceksin. Şimdi, diye düşündü Eve alnını ovuştururken, kumandanı da bunun yarısı kadar başarıyla atlatabilir miyim acaba? Raporunda çok az bilgi var Teğmen, diye yorumda bulundu Whitney. Eve yazılı raporunu sözlü olarak anlattıktan sonra. Şu anda elimizde üstünde çalışabileceğimiz pek fazla bir şey yok kumandan. Oturduğunda yüzü ifadesiz, sesi sakindi. Whitney'in keskin bakışlarını gözlerini kırpmadan karşıladı. EAD'den McNab, Parazit yayınlarının izini sürüyor ama pek başarılı olamamış gibi görünüyor. Feeney bir hafta içinde dönmüş olacak. McNab'ın departmanda çok iyi bir ünü var. Bu doğru olabilir ama bu konuda duvara tosladı. Bunlar onun kendi sözleri kumandan. Katil elektronik ve haberleşme konusunda çok yetenekli. Büyük bir ihtimalle onu Brennan'a bağlayan halka bu. Ama bu Conroy'u açıklamıyor. Hayır efendim, ama İrlandalı oluşları açıklıyor. Dublin'de yıllar önce birbirlerini tanıyorlarmış. Burada New York'ta görüşmeye devam etmiş olmaları mümkün. Katilden gelen yayınları incelerseniz bu cinayetlerin nedeninin intikam olduğunu anlayacaksınız. Katil onları tanıyordu, muhtemelen Dublin'den. Conroy 3 yıl öncesine kadar Dublin'de yaşıyormuş. Brennan'ın asıl ikametgahı hala orası. Bu konuda Dublin polisinden yardım alırsak bize büyük yararı olur. Son birkaç yıl içinde bu adamların yaptığı bir şey veya İrlanda'da parçası oldukları bir iş ipucu olabilir. Rourke'un da orada işleri var değil mi? Evet efendim, ama Conroy ve Brennan'la yakın bir tarihte bağlantısı yok. Bunu kontrol ettim. Son 10 yıldır ikisiyle de hiçbir kişisel bir iş bağlantısı olmamış. İntikamın soğuması zaman alır. Kumandan parmaklarını masaya vurarak evi inceledi. Somerset'i tekrar sorgu odasına alacak mısın? Bu konuyu düşünüyorum, kumandan. Brennan'ın öldürüldüğü zaman aralığındaki şahidi zayıf ama akla yatkın. Audrey Morrill randevularını teyit etti. İkisinin de zaman konusunda şaşırmış olmaları çok mümkün. Brennan'ın ölüm şekli ve Conroy'un ölümü Somerset'e uymuyor. Bu cinayetleri işleyecek kadar güçlü kuvvetli biri değildir. Evet, tek başına yapamazdı. Eve, midesinin bulandığını hissetti ama başıyla onayladı. Evet, yapamazdı. Kumandan, ben ipuçlarını takip edeceğim. Somerset'i ve diğer bütün şüphelileri araştıracağım. Ama benim şahsi görüşüm, Somerset'in Rourke'a zarar verecek hiçbir şey yapmayacağı yönünde. O kendini Rourke'a adamış, belki de haddinden fazla. Benim düşünceme göre kumandan, gelecekteki hedef Rourke. Amaç ona ulaşmak. Benimle o yüzden bağlantıya geçildi. Whitney bir süre hiçbir şey söylemeden Eve'i inceledi. Kadının gözleri berrak, sesi son derece rahattı. Eve'in ellerini birbirine kenetlediğinin ve eklem yerlerinin bembeyaz olduğunun farkında olmadığını düşündü kumandan. Seninle aynı fikirdeyim. Sana bu davadan alınmak isteyip istemediğini sorabilirim ama boşuna çenemi yormuş olurum. Evet efendim. Rourke'u sorguya al. Eve sessiz kalırken kumandan bir an durdu. Bu görüşmenin resmi bir raporu olacağını sanmıyorum. Kuralları ne kadar esnetebileceğin konusunda dikkatli ol Dallas. En iyi memurlarımdan birini kaybetmek istemem. Kumandan, Eve ayağa kalktı. Bu katilin görevi henüz tamamlanmadı. Benimle tekrar bağlantıya geçecek. Katili biraz tanımaya başladım. Bazı izlenimlerim var ama profilini çıkarma konusunda en kısa zamanda Doktor Mira'ya danışmak isterim. Bunu ayarla. Ayrıca mümkün olduğunca evimden çalışmak istiyorum. Oradaki elektronik aletlerim burada polis merkezindekilerden çok daha üstün. Whitney geniş yüzünü buruşturdu. Öyle olduğundan eminim. Bu konuda istediğin gibi davranabilirsin ama fazla zamanın olmadığını söyleyebilirim. Eğer bir cinayet daha işlenirse zamanın daha da kısalacak. O zaman ben de hızlı olurum. 8. ayrımın sonu. Sayfa 105. Devamı 9. ayrımda.